Ayrım 28.
Şimdi yine estetik değere dönüyoruz. Estetik değer sui generis olan bir değerdir. Onun özelliği bizim için var olmasına temellenir. Bizim için var olan bu estetik değerler görünüş olarak görünüş değerleridir. N. Hartmann, Das Problem des Geistigen, sayfa 381. Görünüş kavramı geçen yüzyıldan beri estetikte ön planda rol oynamaya başlamıştır. Bu bir yandan felsefi metafizik estetikte, öte yandan da psikolojik estetikte kendini gösterir. Biliyoruz ki genellikle Platon ve Platon sonrası olduğu gibi estetik değer çoğu ideye bağlanmıştı. 19. yüzyıl ideye görünüş de katarak idenin duyulur görünüşü olarak estetik değeri güzeli belirlemişti. 19. yüzyıl estetiğinde görünüş pek çok söz konusu olmasıdır. Bu ya Schopenhauer'un da yaptığı gibi metafizik olarak kavranır ya da düşünceler fantezi hayalleri gibi hayal edilen idealler ve bunun gibi olarak. Nikolai Hartmann, Estetik, sayfa 35. Her iki halde de görünüş, realitenin üzerinde bulunan bir şeyin görünür kılınmasıdır. Yani duyu yoluyla onları kavramamızdır. Ancak bu görünüş kavramı beraberinde bir başka kavramı da getirir. Bu kavram görüntü kavramıdır. Sanatın görünüş olması kolayca yerini görüntü olmasına terk eder ya da sanatın varlığını bir görüntü olarak görmek isteyenler sanat yapıtı, estetik obje karşısında duyulan duygu ve yaşantılarında birer görüntü, duygu ve yaşantı olduğunu kabul ederler. Bakınız E.W. Hartmann, Philosophia des Schönen ve J. Volkelt, System der Ästhetik 1, Münih 1905. Ama görünüş ve görüntü anlam bakımından birbirlerinden kesin olarak farklı iki ifade ve deyimdir. Görünüş bir şeyin duyularla kavranmasıdır. Var olan bir şey görünür olur. Örneğin mikro varlıklar daima oldum olası vardı ama ancak mikroskop bulunuşuyla görünür oldular. Görünüş ile görünüşü olduğu varlık arasında bir negatif ilişki yoktur. Görünüş bu anlamda varlığı yanlış ve ters olarak yansıtan gerçeklik izlenimini bırakmak isteyen bir şey değildir. Oysa görüntü kavramında varlıkla olan bu pozitif ilişki yoktur. Eğer bir ilişki söz konusu ise bu ilişki negatif bir ilişkidir. Romantikten beri Hegel estetiğiyle daha güçlenerek güzelin varlık tarzı olarak görüntüden şeyin söz açılır. Bununla demek istenen şey şudur. Tasvir edilen şey gerçekte var değildir. Onun hiçbir realitesi yoktur ama seyredenin karşısına sanki real olarak varmış gibi çıkar. Nikolai Hartmann, Estetik, sayfa 35. Sanat yapıtında karşılaştığımız figürler, örneğin Van Gogh'un Selvili peyzajında gördüğümüz ağaçlar şüphesiz gerçek ağaçlar değildir. O manzara da gerçek bir manzara değildir. Seyrettiğimiz bir portre gerçek değildir. Estetik olarak algıladığımız bir heykel de gerçek değildir. Hiç kimse çıkıp, örneğin bir insan heykelini gerçek bir insan olarak görmez. Ayrıca onu yapan sanatçı da böyle bir manzarayı gerçekleştirdiğini sanmaz. Sanatçının bununla yaptığı şey tamamen başka bir şeydir. O bu manzarayı tasvir eder. Onu belli bir görme tarzı içinde görünür kılar. Yarattığı real yapıda onu görünür kılar. N. Hartmann, Das Problem des Geistigen, Sein, sayfa 370. Şimdi burada söz konusu olduğu gibi görünüş bir tasvir etme, duyulur kılma, gün ışığına çıkartma olayı mıdır? Yoksa bazılarını görmek istedikleri gibi bir görüntü fenomeni midir? Eğer sanat yapıtının bir görüntü varlığı olduğu sonucu çıkarılırsa o zaman estetik algının özüne bir aldanma, bir illüzyon elemanının ait olması gerekir. N. Hartmann, Estetik, sayfa 35. Sanat yapıtı bize gerçekmiş sanısını verir mi? Bu problem Nikolai Hartmann'ın söylediği gibi bir yüzyıl önceye kadar değil de ta antikiteye kadar geri gider. Örneğin antikite sanatı bir mimesis taklit ya da mimeisthai taklit faaliyeti olarak anlar. Mimesis, mimeisthai deyimleri de bir sanı aldanma anlamına geldiği için sanatı eski Grekler bu deyime bağlayıp açıklamak istemişlerdir. Çünkü mimesis deyimi Grekçe bir söz değildir. Bakınız İtunalı Grek Estetiği sayfa 53, İstanbul 1983. Onun mi-mai köklerinden türemiş olduğu söylenir. Mi-mai kökleri de Hintçe maiya sözüyle ilgi içine sokulur. Hintçe maiya sözü görünüş anlamına gelir ve özünde bir aldatma, yanıltma, sandırma anlamlarını taşır. İşte bu köklerden türeyen mimesai da aynı karakter gizli olarak kalmıştır. O da sanı aldatma özelliği gösterir. Bunun için mimesthai sözünün bu karakterine dayanarak antik düşünürler söz konusu olan şeyin gerçeklik değil de bir görüntü, doksa ve sanı olduğunu ifade etmek istemişlerdir. Bakınız İtunalı Grek estetiği. Şimdi gerçekten burada görüntü ya da illüzyon söz konusu ise o zaman biz bir şeyi bir başka şeyle karıştırıyoruz. Görünen şeyi real olarak kabul ediyoruz. Bunun için burada görünüş kavramının görünenin varlık tarzı karşısındaki tarafsızlığı sıkı sıkıya tespit edilmelidir ve görüntü ile karıştırılmamalıdır. Görüntüye gerçekliğin illüzyonu girer. N. Hartmann Estetik sayfa 36. Yukarıda işaret edildiği gibi görünüşü görüntü ile karıştırmak sanatın özünü yanlış anlamaya götürür ve sanki sanatta bir gerçekleştirme imkanı varmış sanısını uyandırır. Oysa sanatın görevi böyle bir gerçeklik sanısı uyandırmak değildir. Gerçeklik sanısı vermek salt sanata temelden yabancıdır. Bu yolu açan bütün görüntü ve illüzyon teorileri sanattaki görünüşe çıkarmada bulunan önemli bir karakter çizgisini tanımamış olurlar. Aynı eser sayfa 36. Şu halde görünüşün görüntü ile karıştırılmaması gerekir. Ama bu karıştırma neden ileri gelir? Bunun belli bir nedeni vardır, o da şudur. Sanatta karşılaştığımız objeler gerçek değildir. Ama hiç olmazsa klasik sanatta reel objelerle bir benzerliği gösterir. Tuval üzerinde gördüğümüz objeler reel var olanları andırır. Örneğin tuval üzerine yapılmış bir peyzajda tasvir edilmiş manzara gerçi hiçbir şekilde verilmiş değildir ama bir başka reel varlık üzerine boyanın vurulmuş olduğu bir tuval yüzeyi verilmiştir. Ama seyircinin gördüğü şey buna karşın bu reel olandan çok daha fazla bir şeydir. İçeriği, ışığı, ruh hali ile mekan derinliği, bütün bunlar reel olarak var değildir ama reel olan bir şeyde görünür. N. Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie, sayfa 24. İşte tuval üzerinde görünen ama reel olmayan bir şeye bakarak buradan kolayca onun bir sanı, bir illüzyon olduğu çıkarılır. Sahnedeki Otello, gerçek Otello'nun bir illüzyonu değildir. Sahnede Otello'yu seyrederken onun gerçek Otello olup olmadığını düşünmeyiz bile. Onu Otello olarak görürüz, böyle kavrarız. O böyle bir görünüştür. Onun dışında gerçek bir Otello olup olmaması bizim için önemsizdir. O bir görünüş olarak görünüş diye anlaşılmalıdır. N. Hartmann, Estetik, sayfa 37. Bu görünüş reel olan bir şey değildir ama biz onun reel olup olmadığını hiç düşünmeyiz. Onu sadece bir görünüş olarak kavrar ve ondan haz duyarız. Nikolay Hartmann'a göre sanat yapıtının bütün büyüsü de bu görünüşten ileri gelir. Çünkü onda realite yoktur. Örneğin seyrettiğimiz manzara sadece bir görünüştür ama reel olan bir varlıkta biz bunu algılarız. Ve estetik değer bu görünüş içinde ortaya çıkar. Ama biz bu görünüş bütününü çözülmez bir birlik halinde kavrarız. Peyzaj ancak tuvale baktığımızda görünür. Ama tuval bir manzara onda göründüğü takdirde boya lekeleri ile bir tablo olur. N. Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie, sayfa 24. Bütün bu açıklamalardan sonra sanıyoruz ki görünüş ile görüntü kavramları arasındaki derin ayrılık anlaşılmıştır. Türkçenin bu noktada örneğin Alman diline oranla daha şanslı bir durumu var. Almanca Erscheinung, görünüş ve Schein, görüntü kavramları içerikçe birbirine çok yakındır. Onlar biraz yapma olarak birbirinden ayırt edilmektedir. Gündelik dilde çok da birbirine karıştırılmaktadır. Oysa görünüş ve görüntü deyimleri de aynı kökten geliyorlar ama daha ilk bakışta görüntü deyimindeki negatif karakter hissediliyor. Türkçe görüntü ile görünüşü birbirine karıştırmak oldukça güç gibi geliyor. Oysa örneğin bu karıştırma Alman dilinde kolayca meydana gelmektedir. Bunun için Nikolay Hartmann'a göre sanatta söz konusu olan görünmenin ne olduğunu belirlemede görüntü kavramı güçlük çıkarmaktadır. Görüntünün neden ibaret olduğu sorusu için de ilkin şunu söylemeliyiz ki görüntü deyimi pek mutlu bir deyim değildir. Görüntü daima aldanmayı ve illüzyonu hatırlatır ve bu da yanıltıcıdır. Açık olarak ortaya çıktığı gibi burada başka şey sanılan hiçbir şey yoktur. Ne yetkinlik, ne örnek oluş, ne de gerçek olmayan bir şeyin gerçekliği, örneğin edebiyatta tasvir edilen kişilerin ve çalışmaların gerçekliği. N. Hartmann, Estetik, sayfa 77. Görünüşün görüntüden olan ayrılığı belirlendikten sonra yine görünüşün kendisine dönelim. Görünüş yine ontolojik olarak belirlenmelidir. Böyle bir belirleme estetik objenin ontik yapısına temellenir. Bu yapı bildiğimiz gibi ön ve arka varlık yapılarından ibarettir. Arka yapıda derinliğe doğru uzanan bir takım varlık tabakalarından oluşur. Görünüş bu iki temel varlık arasındaki ilgi içinde ortaya çıkar. Örneğin bir tabloya bakıyoruz. Resim yüzeyi boyunca görünen mekana, manzaraya, tablonun mekanla ilgili düzenin görünmesi için reel ön yapının özel saydamlığına, transparency. Aynı eser sayfa 99. O halde görünüş, ontik iki varlık alanı arasında meydana geliyor. İrreal varlık alanı, reel olan alanda görünüyor. Reel yapı, berrak bir su tabakasının dibinde bulunan şeyleri göstermesi gibi irreal varlığı gösterir ve saydamdır. Ama saydamlık içinden bakmak sadece simgesel olarak anlaşılmaktadır. Biz bir cam plağa bakar gibi bakmaktayız. Her ikisi de reel mekan ile görünen mekanın bir karışımını ifade edecektir. Tersine transparans, görünme için sadece bir imgedir. Arasından bakma ile genellikle mekana ilgili olmayan bir şey diye anlaşılmalıdır. Tıpkı bir insana baktığımızda yüz mimiklerinin aracılığıyla onun ruhunu seyretmemiz anlamında. Aynı eser sayfa 9. Ön yapı, saydam bir ekran gibi arka yapıyı, irreal varlık tabakalarını bize gösteriyor. Daha güzel söylersek, reel yapıda biz, reel yapı ile birlikte irreal tabakaları kavrarız. Yani reel yapıda görünen şeyleri reel yapı ile birlikte algılarız. Bu şunu ifade eder, tabakadan tabakaya geçişte arka yapı, gitgide artan bir şekilde ön yapıyı belirler. Aynı eser sayfa 170. Başka türlü söylersek burada asıl egemen olan arka yapıdır. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi sanat yapıtında ön yapıya biçim form veren güç, irrealite alanı tinsel varlıktır. Arka yapı tabakaları arttıkça ve derinleştikçe ön yapıda yeni yeni biçimler alır, belirlenmiş olur. Ön yapının belirlenmesi bu anlamda biçim alması demektir. Arka tabakalardan her biri ön yapıya daha yakın olan bir tabakada görünüşe ulaşır ve bu anlamda onun tarafından taşınır. Ve bu ilgi reel arka yapının en son tabakasından başlayarak basamak basamak reel ön yapıya kadar iner. Sanat yapıtının bütünlüğü böyle bir tabakalı yapı olarak kendini gösterir. Her arka yapı bir ön yapıda görünüşe ulaşır ve aynı zamanda onun tarafından taşınmış olur. Bu görünme ve taşınma ilgisi içinde bütün estetik yapı yani sanat yapıtı dediğimiz yapı oluşur. Görüldüğü gibi karşılıklı bir bağlılık ilgisi burada söz konusudur. Üst tabakalar alt tabakalar tarafından taşınırlar ama üst tabakalar aynı zamanda alt tabakalarda görünüşe ulaşırlar. Bir belli tabakada bir düşünce ve anlamın görünmesi için o tabakaların bir üst tabakaya ihtiyacı vardır. Ama üst tabakanın da görünüşe ulaşabilmesi için bir altyapıya, taşıyıcı bir alt tabakaya ihtiyaç vardır. Bu sanat yapıtının bağlı olduğu biçim yasasıdır. Bu biçim yasasına göre sanatın özü görünüşe çıkarmadan ibarettir. Daima daha üst tabakalar daha alt tabakalarda görünüşe ulaşır. Bu anlamda üst tabakaların bütün içeriği daha aşağı tabakalarda somut olarak görünür. Bu da tabakadan tabakaya geçerek reel ön yapıya kadar ulaşır ama bütün bu tabakalı yapının kavranması bu kez karşıt yönden mümkün olur. Bu kez duyulur olarak verilen reel ön yapıdan kalkarak bütün tabakalar bir bir kavranarak irreal arka yapıya ulaşılır. Anlaşıldığı gibi görünüş kavramı sanat yapıtının ontik yapısıyla ilgilidir. Böyle olduğuna göre o ancak ontolojik bir analizin ışığında aydınlanabilir. Böyle bir analizde onu ontik yapının tabakaları arasındaki ilgi içinde belirleyecektir. Bu bakımdan onun görüntü ile bir ilgisi olmadığı gibi yine onu bir psikolojik etkene bağlayıp açıklamak doğru değildir. Çünkü görünüş sanat yapıtının en temel fenomenidir. Biliyoruz ki bu fenomende dile gelen şey estetik değerdir. Estetik yönden değer yüklediğimiz şey ne herhangi bir süje aktıdır, ne sanat yapıtının reel yapısı ne de irreal yapıdır. Tersine sanat yapıtında güzel dediğimiz şey doğrudan doğruya bu görünüş fenomeniyle ilgilidir. Bunun için görünüş fenomeni estetik değer analizi yapacak her çalışma içinde yine temel ve araştırılması gerekli bir problem değeri taşır. 4. Genellikle güzel, doğada güzel, sanatta güzel. Şimdiye kadar güzelden ve güzellikten kimi zaman doğa güzelliği, kimi zaman da sanat güzelliği olarak söz açtık. Şimdi doğa güzelliği ve sanat güzelliği dediğimiz güzellikler ne tür güzelliklerdir? Bunlar arasında bir örtüşme mi yoksa bir ayrılık mı söz konusudur? Doğa güzelliği nedir? Doğa güzelliği dediğimiz bir güzellik gerçekten var mıdır? Güzel dediğimiz bir manzara gerçekten güzel midir? Gündelik bir anlayışla bu soruya yaklaşırsak bir manzara gerçekten güzeldir. Bir kadın, bir çocuk gerçekten güzeldirler ve bunların güzelliğinin hiçbir sorunsal yanı yoktur. Bir gülün güzelliğinden kim şüphe edebilir? O halde doğa güzelliği dediğimiz bir güzellik vardır. Hatta daha ileri giderek doğa güzelliğinin sanat güzelliğinin de kaynağı olduğunu öne süren anlayışlar da vardır. Bu anlayışlardan en önemli bir tanesi yansıtma mimesis teorisidir. Şimdi bu yansıtma teorisine kısaca değinmek istiyoruz. A. Yansıtma teorisi. Yansıtma mimesis teorisi sanat felsefesinin en eski ve en tanınmış teorilerinden biridir. Bu anlayışa göre nesneler dünyası, doğa biçimleri sanat için daima bir örnek, bir model oluşturur. Sanata düşen görev doğa biçimlerini, nesnel gerçekliği tanımak, onlar üzerine eğilmek ve onları sanatta, edebiyatta, figüratif sanatlarda yansıtmaktır. Böyle bir sanat teorisi için sanat biçimleri örneklerini doğadan alacak, sanat güzelliği de doğa güzelliğini yansıtacaktır. Başka türlü dendikte sanat güzelliğine doğa güzelliği kılavuzluk edecektir. Yansıtma mimesis kavramı ile ilk Grek felsefesinde Sokrat, Platon ve Aristo'nun sanat felsefelerinde karşılaşırız. Xenofon'un Sokrat anılarında Sokrat resimde heykel sanatında sanatçının insanın fiziksel yanı ile birlikte ruhsal ve ahlaksal yanını da yansıttığını söyler. Bakınız Eytunalı Grek estetiği. Platon ise yansıtma mimesis kavramını yalnız estetiğin değil aynı zamanda felsefesinin de bir anahtar deyim olarak kullanır. Ama ne var ki Platon mimesis kavramına dayanarak tüm sanat etkinliğine ve sanat güzelliğine karşı olumsuz bir tavır almaya gider. Çünkü Platon'a göre sanatın yansıttığı şey asıl gerçeklik olan idealler değil, tersine idealların bir kopyası olan nesnelerdir. Görünüşlerdir, kısacası duyusal dünyadır. İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut, bir anda yaptın gitti. Güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları. Evet, görünürde varlıklar yaratmış olurum ama hiçbir gerçekliği olmaz bunların. Platon, Devlet 596 D.E. Sanat böyle bir yansıtma etkinliğini gösterir. Nesneler, ideaların bir yansıması ve sanat yapıtları da bir yansıma olan nesnelerin yansıması, yani yansımanın yansıması olur. Buna göre de sanat, bizi gerçeklikten uzaklaştıran zararlı bayir etkinlik olur. Aristo, yansıtma mimesis sorununda daha değişik düşünür. Aristo soruyu şöyle ortaya koyar. Bir resme bakan, ona bakarken bu resmin neyi anlattığını, realitedeki bu ya da şu kimsenin resmi olduğunu öğrenir. Bundan ötürü de resme hoşlanarak bakar. Ama resmin ilgili olduğu obje eğer tesadüfen daha önceden görülmemişse, o zaman bir taklit olan o resim, böyle bir taklit ürünü olarak ona bakanda bir hoşlanma duygusu uyandırmaz. Poetika 5.1 diyerek sanatın objesinin doğa olduğunu vurgulamak ister. Gerek Aristo'nun yukarıdaki sözlerinde gerekse daha sonraki çağlarda zaman zaman canlılık kazanan bu görüş, örneğin Rönesans'ın naturalist sanat anlayışında o derece geçerlilik kazanır ki, bunun sonucu olarak 15. yüzyıl Floransa resim atölyeleri doğa incelemelerinin anatomi araştırmalarının yapıldığı bilim laboratuvarlarına dönüşür. Ve resim ya da heykel yapmak, insan ya da hayvan anatomisini olanca açıklığıyla ortaya çıkarmak anlamına gelir. Örneğin Donatello'nun Galta Melata heykeli için söylenen kasları gösterebilmek için atın derisini yüzmüş sözleri, gerçekliği, naturalist gerçekliği olanca açıklığıyla dile getiren sözlerdir. Yine 18. yüzyıl naturalizminde örneğin Mengzi'nin portrelerinde insan derisi bütün gözenekleriyle keten bezine yansıtılırken aynı naturalist ilke doğa sanat için bir modeldir ilkesi uygulanmak istenir. Yansıtma, mimesis teorisini yalnız antikitede değil zamanımızda da görürüz. Günümüzde bu anlayışın en ünlü temsilcisi hiç kuşkusuz George Lucas'ta. Vaktiyle Aristo'nun ortaya koyduğu temel düşünceden hareket eder. Yansıtma mimesis her bilginin temelini oluşturur. İster doğa, isterse toplumsal gerçeklik olsun, gerçekliğin her doğru bilgisinin temelinde dış dünyanın objektifliğinin, yani onun varlığının insan bilincinden bağımsızlığının onaylanması bulunur. Theorien der Kunst, Herois Gegehen von D. Heinrich und W. Ister 3 Ofluk 1987 Frankfurt sayfa 260. Dış dünya vardır, onu algılayan bilinçten bağımsız olarak vardır. Bilgi olayında bir yanda nesneler dünyası bulunur, öbür yanda da onu algılayan bilinç bulunur. Ama sorun burada ortaya çıkar. Bilinç kendisinden bağımsız olan bu dış dünyayı, nesneler dünyasını nasıl kavrar? Bu ancak yansıtma, mimesis etkinliğiyle gerçekleşir. Dış dünyanın kavranması bilinçten bağımsız olarak var olan dünyanın insan bilinciyle yansıtılmasından başka bir şey değildir. Aynı eser sayfa 260. Bilgide ortaya çıkan bu yansıtma etkinliği insan için en temel bir etkinlik olup bilgi olayının ortaya çıktığı her yerde, örneğin gündelik yaşamda, bilimde ve sanatta gerçekleşir. Ancak Lucas'a göre tüm farklı yansıtmalarda yansıyan aynı gerçekliktir. Yansıtmayı gündelik yaşamda, bilimde ve sanatta farklılıkları yönünden incelemek istersek daima şunu açık olarak bilmemiz gerekir. Bu üç yansıtma biçimi de aynı gerçekliği yansıtırlar. G. Lucas, Die Eingenart des Aesthetischen, sayfa 374. Bu gerçeklik her şeyden önce günlük yaşam gerçeğidir. Ancak bu üç yansıtma alanı aynı gerçekliğin yansıtmalarına karşın yine de birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılırlar. Şöyle ki, günlük yaşamın merkezinde insan bulunur ve burada her şey insan içindir ve insana göredir. Günlük yaşamın en özgün yansıtmaları olan din ve büyü de bu en açık olarak görünür. Buna göre günlük yaşamda ortaya çıkan her yansıtmada antropomorfist, sübjektif bir nitelik bulunur. Bilime gelince bilimin varlığı ve gelişmesi her şeyden önce antropomorfizmden uzaklaşmaya dayanır. Bilim, sübjektiflik dışıdır ama soyut kavram yapısıyla da bir nesnelleştirmedir. Buna göre de bilimdeki yansıtma yalnız nesnelleştirmeye dayandığı halde sanatta sübjektiflik ve objektifliğin bütünlüğü sanatsal yansıtmayı oluşturur. Öte yandan sanatsal yansıtmada da günlük yaşamın antropomorfist sübjektif niteliği devam eder. Çünkü sanatın yaratıcısı da objesi de insandır. Ama sanat alanında yeni bir durumda kendini gösterir. Sanat bir objectivation'dır, nesnelleştirmedir. Sanat yapıtları böyle bir nesnelleştirmeyi ifade ederler. Sanat yapıtı, estetik dünyanın merkezinde bulunan bu yapı, onda en yüksek objektiflik gerçekleştirilirse kavranabilir. Aynı eser sayfa 374. Sanattaki yansıtma, bu nitelikleriyle günlük yaşamdaki yansıtmalardan ayrılır. Buna göre kendi içine kapalı ve kendi içinde yetkin ve mutlak bir varlık olan sanat yapıtı, iç ve dış dünyaların, sübjektiflik ve objektifliğin sentezinden oluşan bir bütünlüktür. Bakınız, İtunalı, Marksist Estetik, sayfa 216. Bütün bu anlayışların temelinde doğanın güzel bir varlık olduğu, doğanın bu güzelliği ile sanat için öykünecek bir örnek, bir model olduğu düşüncesi yeter. Buna göre de sanat, güzel olan doğayı yansıtacak, doğa güzelliği ile sanat güzelliği birbiriyle örtüşecek. Bunu daha yalın olarak dile getirirsek, doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik aynı güzelliktir.